Efendim merhaba. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Sizleri selamların en güzeliyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Erkam Radyo frekanslarımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Son 4 programdır yanlış hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam Yemen'i konuşuyoruz. Belki 5 program da olabilir. Bu haftada inşallah Yemen'in özellikle 2. Abdülhamit dönemi sonlarındaki durumunu ve 1. Dünya Savaşı öncesi durumu konuşacağız. Geçtiğimiz programda aslında biraz bunlara değmiştik ama bir takım bilgilerin tafsilatlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Öncesinde de geçen hafta kıymetli hocamız tarih duayeni hakikaten ilim alanında çok büyük işler imza atan Mehmet Genç hocamızı rahmeti rahmana uğurladık. Ebu Bekir hocamızın da kendisiyle teşrik mesaisi olmuştu. Ben onu sorarak programa başlamak istiyorum. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
Eyvallah hocam. Yemen'i konuşacağız dedik. Öncesinde Mehmet Genç hocamızla ilgili birkaç şey söylemenizi istirham edeceğim. Kendisiyle yakinen tanışıyordunuz. Bir de inşallah vakit bulursak bu Yemen konusu bittikten sonra Mehmet Genç ile ilgili özel bir program yapmak isteriz. Çünkü hakikaten tarih alanında önemli işlere imza atmış ve hakkında kayıt düşünmesi gereken çok kıymetli bir isimdi. Neler söylersiniz hocam?
Kesinlikle. Yani Mehmet Genç öncelikle Allah kendisine rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Türkiye'de her kesimin hakkında olumlu konuşacağı tarih disiplinin duayeni isimlerden bir tanesiydi. Özellikle iktisat tarihi alanında herkesin üstadı mahiyetinde bir isimdi. Hoca tabii ki hem akademik çalışmalarının niteliği hem de kişisel olarak mütevazi karakteriyle gerçekten herkesin sevdiği, saydığı, hoca olarak gördüğü bir isimdi. Bir de hocanın böyle çok farklı bir profili vardı. Yani akademik titir bakımından işte doktorasını tamamlamamış ama bundan dolayı da üniversitelerde efendim söyleyeyim hak ettiği pozisyonlarda istihdam edilememiş. Ama Osmanlı arşiv bilgisiyle yaptığı çalışmalarla, araştırmalarla Osmanlı tarihi yazımında da ciddi dönüşümlere neden olmuş bir isimdir. Bu bakımdan aslında hocanın hayatı birçok açıdan ibretliktir. Yani bir işin ucunda Osmanlı arşivi ile ilgili kısımlar vardır. Yani hoca yaklaşık bir 10 yıl kadar Osmanlı sanayileşme meselesinde çalışıyor. Bunun derin bir kuyu olduğunu görüyor. Aslında bu aşamada elde ettiği bilgiler özellikle Osmanlı iltizam sistemi, bunların malikane sistemi diye bildiğimiz sisteme dönüşmesi ve birçok konuda gerçekten ne denir dönüm noktası sayılabilecek katkılarda bulunuyor. Ve bu açıdan da hocanın belki en temel eserlerinden bir tanesi Osmanlı Devlet ve Ekonomi başlıklı kitabı. Hı hı. Bu makalelerini ciddi anlamda çalışmalarını özetliyor. Osmanlı iktisadi yapısını bir sac ayağına oturtuyor hoca. Gelenekselcilik, iaşecilik ve fiskalizm dediğimiz Osmanlı ekonomisini çok ne diyelim yapısal bir biçimde açıklıyor. Hı hı. Ve bunu yaparken de aslında bir anlamda şunu söylüyordu hoca. Yani öyle duraklama, gerileme dönemi vesaire gibi şeylerden bahsediliyor. Oysa ki Osmanlı evet bir yandan ciddi bir meydan okumayla Avrupa'nın ilerlemesiyle karşılaşıyor. Ama bu bir ne diyelim gerileme ve duraklama değildi. Aksine Osmanlı bir krizle karşı karşıyaydı. Bir değişim, dönüşüm olarak değerlendirilmeliydi hocanın ifadesine göre. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi hoca ve onun yapmış olduğu katkılar belki uzun uzun tartışılacak, konuşulacak. İnşallah bizler de konuşuruz bunları. Ama hoca son ana kadar çalışmalarına devam etti. Hastanedeki yatağında bile çalışıyordu. Ve emin olun çok büyük bir üstad olmasına rağmen yaşadığı maddi sıkıntıları da tek kimse bilmez yani. Evet. Kirada oturan ve ciddi maddi sıkıntı, yani son yıllarına kadar, belki şehir üniversitesindeki çalışmasına kadar ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Ama hoca hiçbir şekilde popüler olmak ve ben ne bileyim işi maddi imkanlara dökmek gibi bir kaygısı olmayan bir akademisyendi. Mekanı cennet olsun diyelim. Allah rahmet eylesin, gani gani.
Amin hocam. Ben de programımıza davet etmek için kendisini 7-8 ay önce yanılmıyorsam davet etmiştim, aramıştım daha doğrusu. Kendisini programımıza konuk etmek istediğimizi söylemiştim. Daha önce bir televizyon programı vesilesiyle hocamızla görüşmüştük, bir program yapmıştık. O da bir rahatsız olduğunu ama ilerleyen süreçte inşallah sağlığı el verirse katılacağını söylemişti. Bugün Şükrü Hanioğlu hocanın bir yazısı var Karar Gazetesi'nde. Yazının başlığı Farize-i Hacci ifa eden bir karınca şeklinde.
Evet.
Ve onu Envatila Yemut diye tarif ediyor. Yani ölümsüz ölülerden biri olarak tarif ediyor. Hakikaten çok muazzam bir tanımlama bu. İnşallah, İnşallah ifade buyurduğunuz gibi Allah hocamıza gani gani rahmet eylesin. Burada kendisini konuk etmek nasip olmadı. İnşallah bir programda bunu konuşarak, hocamızı konuşarak almış olacağız.
Şükrü hocanın yazısını ben de okudum. Aslında orada çok güzel böyle tarihçi profillerini tasnif ediyor. Hı-hı. Yani televizyonlarda vesaire çok sıklıkla rastladığımız ama içi boş akademisyenlerle aslında böyle hiç televizyonlara ya da nadiren çıkan ama çalışmalarıyla dönüm noktalarını değiştiren konulara, çalışmalara imza atan hocalar arasında ciddi bir ayrım yapıyor. Bu önemli. Ben de hocayla sık sık demeyeyim ama ara ara aynı meclislerde bulunur, sohbet ederdik. Benim de böyle içimde ukde kalan bir mesele, bir bütçeyle ilgili yazmak istediğim bir makalede hocaya danışmak istedim. Hoca hay hay demişti ama maalesef henüz masaya getirip böyle bir araya çalışamadık. Kısmet olmadı diyelim. Mevlam rahmet eylesin gani gani.
Amin hocam, inşallah. Bir programda muhakkak hocamızı uzun uzun konuşmak istiyoruz. Bu inşallah bir şey olsun, dibacı olsun, o programın dibacısı olsun bu konuştuklarımız.
İnşallah.
Şimdi konumuza
İnşallah.
Dönecek olursak hocam, Osmanlı layihalarında Yemen meselesini konuşarak Yemen'in o dönemki şartlarını, koşullarını değerlendirmeye başlayalım. Buyurun.
Evet. Aslında geçen hafta Abdülhamit dönemi Yemen'inden bahsetmiştik. Ve orada konuşurken hem Abdülhamit döneminde 4-5 tane büyük isyanın Yemen'de vuku bulduğunu söylemiştik. İngiliz ajanlarından vesaire bahsetmiştik yine geçen hafta. Yalnız bu layihaların içeriklerinden vesaire hiç bahsetmedik. Ve Yemen aslında Osmanlı coğrafyasında hakkında oldukça fazla layiha yazılmış coğrafyalardan bir tanesi. Gerek Abdülhamit döneminde gerekse Abdülhamit'ten sonra bile, yani 2. Meşrutiyet'ten sonra bile nereden baksanız 8-10 tane layiha bulabilirsiniz. Dolayısıyla problemli bir alan. Birinci Dünya Savaşı öncesinde birçok layihanın yazıldığını görüyorsunuz. Hatta bu Osmanlı nebusu açıldıktan sonra, parlamentosu açıldıktan sonra çeşitli mebusların, Dersim mebusu, Siverek mebusu, Hudeyde mebusu gibi milletvekillerinin aslında yazdığı layihalar da var. Dolayısıyla bu layihaları ben oldukça önemsiyorum. Bunlardan bir tanesi de 2. Abdülhamit'in belki de en uzun nazırlık yapan, bakanlık yapan bakanlarından bir tanesi, 13 yıl Dahiliye Nazırlığı yapmış Memduh Paşa'nın Yemen hakkında yazdığı çok uzun detaylı yazılar, raporlar var. Yani 130 sayfadan fazla raporlar var. Biraz belki onların içeriğinden bahsedebilirim.
Lütfen buyursunlar.
Yani Memduh Paşa gerçekten önemli bir isim. 13 yıl bugünkü ifadesiyle İçişleri Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla imparatorluğun neresinde problem var, o bürokrasideki yazışmaları vesaire bilen birisi. Bu noktada kendisi de Yemen konusunda çeşitli raporlar yazmış ve bunu devlet makamlarına da iletmiş birisi. Fakat Memduh Paşa'nın yazdıklarında aslında Osmanlı merkez bürokrasisi içerisindeki gerilimleri, kırılmaları, çekişmeleri de görmek mümkün. Memduh Paşa belki diğer layihalardan farklı olarak şöyle bir durumu söz konusu. O da görevinden istifa ettikten sonra bunu kaleme alıyor. Belki de bunu vermiş olduğu rahatlıkla biraz daha bürokrasiyi, bürokratları, bakanları ya da sistemi eleştirebiliyor. Bu açıdan mesela Memduh Paşa'nın başkanlığında bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon detaylı bir rapor yazıyor ve Meclis-i Vükalaya, yani bugünkü Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz bir kuruma bunu arz ediyorlar. Fakat uzun zaman bekletiliyor diyor. Yani adeta sümen altı ediliyor. Ancak ısrarlı takibim sonucunda diyor bu rapor Meclis-i Vükalada okundu. Padişah iradesi yayınlandı ama diyor aradan geçen zamanda Sana'a işgal edilmişti bile diyor. Yani biraz da bürokrasiye yapmış olduğu eleştiriler var. Ya da merkezde kurulan komisyonlardan bahsederken işte komisyon üyelerini falan söylüyor. Oradaki çeşitli bürokratları eleştirdiğini de görüyorsunuz. Yani bu komisyonda para kazanma imkanı olmadığı için falanca paşa bu komisyona müdavim değildi, gelmiyordu diyor. Maliye komisyonuna devam ediyordu diyor. Bu tür ince satır aralarındaki yorumlar aslında Osmanlı bürokrasisini anlamamız için de önemli. Abdülhamit döneminde yapılan şeylerden bir tanesi de Yemen'deki ileri gelenlerin, özellikle ulema, meşayih gibi ileri gelenlerin İstanbul'a davet edildiği bir durum söz konusu. Ama Zeydi İmam'ın temsilcilerinin çağrılmamış olmasını mesela eleştiriyor Memduh Paşa. Sonuç itibariyle aslında Memduh Paşa biraz daha şahin ve şiddete dayalı bir yaklaşımı değil, biraz daha barışçıl ve güvercin bir yaklaşımı temsil ediyor aslında. Evet. Ve kendisinin yapmış olduğu çabaları da bir nazır olarak, bir bakan olarak aslında ileriye atılıp iş bitirmeye kalkışmasının bazı kişileri ya da hükümetteki bazılarına zor geldiğini, ağır geldiğini ifade ediyor. Şimdi buradaki mesela bu tür layihalardaki önemli konulardan bir tanesi valiler ile ordu kumandanları, ordu müşirleri arasında zaman zaman yetki kargaşasının yaşanması. Evet. Yani mesela Yemen'e bir heyeti ıslahiye gönderiliyor. Hatta valiyle beraber gönderiliyor yeni vali atandığında. Fakat biz diyor burada diyor işte heyetin çalışmasını beklerken, hizmet beklerken diyor müşir ile, yani 7. ordu komutanıyla vali birbirine giriyor diyor. Birbirlerini tahkir ediyorlar ve buradan da bir vilayetin işleri aksıyor. Herhangi bir iş çıkmıyor ve vali ile müşir arasındaki bu çekişme uzun süre devam edecek. Sonucunda da vali istifa etmek durumunda kalacak. Müşirler ya da kumandanlar biraz daha şahin bir üslup belirliyorlar. Daha sert üsluplar belirliyorlar.
Asker olmaları nedeniyle galiba, değil mi?
Aynen. Asker olmanın gereği, ellerinde silah olmasının belki gereği. Evet. Ama Memduh Paşa da şiddetin tercih edilmesinin her zaman çözüm getirmeyeceğini de vurguluyor. Bunlar Memduh Paşa'nın raporlarındaki bazı hususlar ama farklı layihalardaki ben konu başlıklarını da derc etmeye çalıştım. Arzu ederseniz onları da birkaç maddeyle sıralamak isterim.
Lütfen buyursunlar hocam.
Mesela bu tür layihalarda karşımıza çıkan hususlardan bir tanesi Yemen'in çok geniş bir coğrafya olması. Yani 64 milyonluk bir nüfusa sahip. Daha bu 1800'lerin sonundan bahsediyoruz. Evet. Ve bu kadar büyük bir coğrafyanın tek bir vali tarafından yönetilemeyeceği yönünde öneriler var. Ve bu coğrafyanın bazı sancakları arasında bile çok uzak mesafe olması, telgraf iletişiminin bile olmaması aslında bu layihaları ya da bu önerileri getirenler tarafından buranın birkaç vilayete, hatta 4 vilayete bölünmesi gerektiği yönünde kanaat oluşturuyorlar. Burada verdikleri bir örnek de önemli. Mesela Mısır örneği ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa örneği veriliyor. Mısır çok büyük bir vilayetti ama eğer birkaç parçaya bölünseydi Mehmet Ali Paşa vakası yaşanmazdı gibi ve sonuçta da işte 1882'de İngilizlerin işgali ve buranın kaybedilmesi gibi bir sonuç yaşanmazdı demeye getiriliyor. Bu öneri bir dönem aslında Osmanlı merkez bürokrasisinde de kabul görüyor. Yani Şura-i Devlet'te görüşülüyor ama orada işte 4 vilayete bölmenin bir maliyeti de var. İşte 4 tane vali, kaymakamlar vesaire, memurlar, binalar, bunların işte maaş ve teşkilatlanma için bütçe meselesine takıldığını da görüyoruz. Gerçekleşen bir durum olmuyor. Bir diğer mesele, buradaki belki en problemli grup olan Zeydiler, ki aslında şunu da ifade edelim, bu 4 milyonluk nüfusun sadece 1 milyonu Zeydi. Evet. Biz böyle Yemen hakkında konuşurken sanki çoğunluk Zeydiymiş gibi düşünüyoruz.
Ama sesleri aslında daha çok çıkıyor sanki hocam.
Biraz öyle. Ne diyelim, aslında Osmanlı'ya itimat eden ve ona ne diyelim gönül birliği yapan daha büyük bir kesim var. Ama bunlar da zaman zaman Zeydilerin isyanlarında baskı altında kalıyor. Belki ona birazdan değineceğim ama önerilerden bir tanesi de şu: Zeydileri kendi işlerimizde, yani yerel vilayet bürokrasisinde vazifelendirelim. Onları da adeta sistemin bir parçası haline gidelim, getirelim. Oyuna dahil edelim. Yani onlara bazı titirler verelim, görevler verelim, ünvanlar verelim, taltif edelim gibi. Diğer açıdan, yani bunları yaparken imamlar peygamber soyundan gelen kişilerdi. Yani o Şiilik görüşünde ihtiram edilmesi gereken kimseler. Dolayısıyla bu tür taltifler yapılarak, gönülleri hoş tutularak aslında kalplerinin ısındırılması gerektiği yönünde de çok sayıda öneri görüyoruz bu layihalarda. Bir başka öneri de aslında bununla belki beraber bir şey. Çok sık bir şekilde şu da söyleniyor. Yani Osmanlı Devleti içerisinde birçok Müslüm ve gayrimüslim grup var. Yani devlet bu grupların, cemaatlerin ruhani reislerini tanıyor ve bu durumdan devlete bir zarar da gelmedi. Dolayısıyla Zeydi imamların da tanınması ve bir siyasi tedbir olarak onlara da bir statü verilmesiyle buradaki kan dökülmesinin durdurulması gibi teklifleri de görüyoruz bu öneriler arasında. Diğer taraftan işte kabile reisleri, aşiret reisleri, meşayih gibi oralardaki kimselerin işte nahiye müdürlüğü, kaymakamlık gibi görevlerde istihdam edilmesi önerileri var. Nizamiye mahkemeleriyle ilgili ciddi taleplerin olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz 19. yüzyılda Osmanlı adli yapısı da değişti. Şer'i mahkemelerin yerine Nizamiye mahkemeleri aldı. Fakat Yemen'de bu Nizamiye mahkemelerine rağbet edilmediği için Şer'iye mahkemelerine ceza kanunuyla hükmetme yetkisini verilmesi de teklif ediliyor. Yani buradaki halk daha çok ne diyelim İslami hassasiyetleri olan ve Osmanlı işte batılılaşma sürecinde Nizamiye medreseleriyle hüküm almak istemiyorlar. Daha ziyade şer'i mahkemeler tarafından yargılanma gibi bir talepleri var. Bunun da farklı sonuçları olacak. Belki son olarak önemli önerilerden bir tanesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Şurayı devlet ya da Osmanlı merkez bürokrasisi Yemen için özel bir idare nizamnamesi yazması gerekir deniyor. Yani burası sıradan bir yer değil. İşte Erzurum gibi ya da Şam gibi bir yer değil. Buranın özel bir konumu söz konusu. Belki işte Memduh Paşa da ara ara buna değiniyor. İmtiyazlı vilayetler var. İşte Girit gibi, Lübnan gibi buralarda hassas bölgelerde farklı yönetim uygulamaları var. Aslında Osmanlı'nın da Yemen için böyle daha esnek bir yapıyla burayı idare etmesinin şahsi olarak bu isyanları durduracağı ya da kan dökülmesini durduracağı şeklinde önemli bir öneriyi de bu layihalarda görüyoruz diyelim.
Eyvallah. Hocam şimdi birinci bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle yani Zeydi imamların, şeyhlerin, kadıların isyanlarıyla ilgili Osmanlı aleyhine çalışmalarıyla ilgili bir sorum olacak. Onu ikinci bölümün başında sormak isterim. Öncesinde ikinci bölüme gitmeden hocam Memduh Paşa'nın layihalarında işte Zeydilerin çağrılmaması ile ilgili bir eleştirisinin olduğunu ifade ettiniz. Zeydilere ve o bölgede isyan eden bir takım gruplara bazı vazifeler verilmesi yönünde bir takım taleplerin olduğunu ifade ettiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nda şöyle bir gelenek vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani isyan eden birileri ortaya çıktığında o önce isyanı bastırıp ondan sonra etrafında yeni bir şer odağı oluşmasın diye onu devlete bağlamak adına paşalık vazifesi veriliyordu. Bu zaman zaman görülen bir şey. Yani Osmanlı'nın son döneminde bile olsa yani işte Birinci Dünya Savaşı'na giden yıllarda bile olsa belki Memduh Paşaların o dönemde orada görev yapan bir takım siyasetçilerin, idarecilerin layihalarında ifade ettiği, kayıt altına aldığı şeyler dikkate alınmış olsa, Zeydilere bir takım haklar verilmiş olsa belki Yemen'de çok büyük karışıklıklar ortaya çıkmayacaktı değil mi?
Yani şöyle değerlendirmek lazım. Dediğiniz gibi şimdi bir Şahin yaklaşımı var. Bir de belki maslahat açısından ne diyelim daha güvercin yaklaşımı diyebileceğimiz yaklaşımlar oluyor. Farklı zamanlarda, farklı dönemlerde. Kimi zaman bakıyorsunuz devletin, şeriatın keskin kılıcı konuşuyor. Bazen de uzlaşma daha önemli oluyor. Aslında Abdülhamit döneminde sık gördüğümüz bir şeydir bu. Yani sert bir tavır alıp aslında karşındaki aktörü yabancı güçlerin eline, kucağına itmektense bütün hatalarına, eksiklerine, muhalefetine rağmen onu talkif edip sistemin içerisinde tutmak, oyunun bir parçası halinde tutmak aslında önemli bir diplomasi.
Cepheyi genişletmeyelim derler ya hocam. Tam olarak böyle bir şey yani.
Doğru. Dolayısıyla Yemen'de de aslında bu daha geç bir sürede yapılıyor. Yani belki aradan sonra konuşacağız. 1911'deki daha anlaşması. Yani İmam Yahya ile bir anlaşma yapılacak ama çok geç olacak. Yani geç olacak derken geçen hafta konuştuk. 300 bine yakın şehitten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar insan zayiatı verilmeden önce, şehitler olmadan önce belki çok öncesinde bir çözüm bulunsaydı durum böyle olmaz. Devletin işte askeri, bütçesi vesaire emeği harcanmamış olurdu. Ama sonuç itibariyle bu çözüm 1911 yılında gelecek diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim, soluklanalım isterseniz ardından devam edelim konuşmamıza.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz kısa bir aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatma babında söylemiş olayım. Aradan önce özellikle Abdülhamit dönemi Yemen'i ile ilgili bir takım paşaların kaleme aldığı layihalardaki hakikatleri, değerlendirmeleri konuşuyorduk. Kıymetli hocam, şimdi programın birinci bölümünde Memduh Paşa'nın işte layihalarında Zeydilerin bir takım toplantılara çağrılmamasına yönelik eleştirilerini ve onlara bir takım görevler verildiği takdirde şartların belki daha da değişik bir noktaya sürükleneceğini yazdığını ifade buyurmuştunuz. Tabii bunlar az önce de söylediniz. Yani İmam Yahya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir anlaşma var. Fakat geç kalınmış bir anlaşma bu. Öncesinde maalesef oradaki işte bir takım aykırı hareketler kontrol edilemediği için bazı sıkıntılar çıkıyor. Burada Zeydi şeyhlerin, imamların, kadıların katkıları var. Bunların Osmanlı aleyhine çalışmalarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Evet. Aslında geçen haftaki programımızda Zeydi'deki huruc etme ya da Zeydi imamının etrafındaki müntesiplerini gerekirse askeri olarak da kılıç kuşanarak da savunması gibi bir şartın olduğunu söylemiştik. Cihad etme, hatta İmam Yahya'nın kendisini emir-ül müminin olarak ilan etmesi gibi durumlardan bahsetmiştik. Bunlar biraz daha Zeydi imameti için gerekli olan şartlardı. Ama bir de sahada Zeydi imamların ve onlara gönül vermiş kabile şeyhlerinin daha somut yaptığı ve Osmanlı idaresinin aleyhine bulunan faaliyetler söz konusuydu. Bunlardan belki en başta geleni Zeydi imamının ve kabile şeyhlerinin müntesiplerinden, oradaki köylerden, insanlardan vergi ve zekat toplaması. Yani bu aslında ciddi bir maddi kazak olarak Zeydilerin hanesine yazılacak. Ve topladıkları paralarla da aslında etraflarına daha fazla eşkıya toparlama imkanına sahip olacaklar. Ve bu eşkıyalarda demin ifade ettik, aslında Yemen'in daha büyük bir kısmı itaatkar bir halktı. Osmanlı'yla gönül birliği olan işte Şafiiler, Hanefiler vesaire var. Onlara da baskı yaparak asilerin yanına katılmaya zorladıklarını gördünüz. Şimdi bu kabile şeyhleri kimi zaman Osmanlı adına vergi toplamaya çalışıyor. Kimi zaman devletin istediği vergi miktarının 2-3 katı vergi toplamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bu açıdan Yemen'deki en büyük problem halkın birkaç defa vergi toplamaya maruz kalması. Bu noktada ciddi bir sorun oluşuyor ve devlet de aslında vergilerini istediği düzeyde toplayamıyor. Belki yıllık verginin en fazla yarısı toplanabiliyor. Bu da hep bir bakaya sorununu beraberinde getiriyor. Yani bu senenin toplanamayan vergileri hep bir sonraki senenin borçhanesine yazılıyor ki birçok layihada bakaya sorununu ciddi olarak yer aldığını görüyoruz. Ve bu şeyhler aslında bir kısmı bir ara toplanıp Rodos adasına sürgün ediliyor. Yani Osmanlı aleyhine çalışan bunların bir kısmı alıp Rodos'a ve Osmanlı arşivlerinde de bununla ilgili bayağı bir belge var. Yani Rodos'ta işte iaşelerinin, ibatelerinin karşılanması vesaire gibi bir sürü taleplerini hala orada Osmanlı karşılıyor. Diğer bir faaliyetleri bu Zeydi şeyhlerinin ya da fukahasının diyelim Yemen'de yargı dağıtması. Yani az önce Nizamiye mahkemeleriyle ilgili durumu izah etmeye çalıştım ama Zeydi mezhebine ait fukaha hukuk ve ceza davalarına bakıyor. Evet. Ve bu davalar zaman zaman yerel örf ve adetlere göre karar veriliyor. Bir kısmı İslam hukukuna aykırı bir şekilde, yani oradaki aşiret kabile yapısına uygun bir şekilde kararların verildiğini de görüyoruz. Yani devletin mahkemelerine itibar edilmeyip bu Zeydi fukaha ya da şeyhlerinin hukuk meclislerine itibar edilmesi devletin oradaki itibarını da azaltan bir şey. Bu bölgelerde halk nadiren Osmanlı adli kurumlarına ya da nizamiye mahkemelerine başvuruyor. Bu ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor aslında. Bir yandan da ya da tersinden düşünürsek şunu da söyleyebiliriz. Yani Osmanlı Yemen'de uygulamaya çalıştığı nizamiye mahkemeleriyle aslında bölgedeki en yüksekli iki sınıf olan fakihler, fukaha ve ilmiye sınıfını, yani o Zeydiye mezhebinin fakihlerini ve ilmiye sınıfını adeta işlevsiz bırakıyordu. Onları sistemin dışına itiyordu. Bu da belki de o ne diyelim problemin bir başka kaynağını teşkil ediyordu. Diğer taraftan mahkemelerdeki naiplerin ya da kadıların Arapça bilmediği yönünde eleştiriler var. Bu nedenle de işte şeyhlere ya da kabile şeyhlerinin meclislerine davet edildiği yönünde bazı yazıları da görüyoruz. Ama ben bu kabilelerden bir tanesine daha somut bir şekilde örnek vermek istiyorum. O da Hudeybe sahilinde, yani Yemen'in Kızıldeniz tarafındaki önemli liman şehri olan Hudeybe'de Zeranik isminde bir kabile var. Bu kabile gerçekten Osmanlı'yı uğraştıran kabilelerden bir tanesi. Yaptığı işler arasında mesela ticaret mallarının gasp edildiğini görüyorsunuz. Mesela Osmanlı ordusuna ve oradaki ne diyelim idari teşkilatlanmaya giden çeşitli ticaret malları var. Un gibi temel ihtiyaç maddeleri var. Bunlardan mesela Kasım 1904 tarihindeki bir arşiv belgesine göre 30 bin kiloluk bir ticaret malını tamamen gasp ediyorlar. Ya da 30 ton diyelim. Telgraf hatlarını kesiyorlar. Postaları gasp ediyorlar. Bundan dolayı mesela iletişimde çok ciddi sıkıntılar çekiliyor. Yani bir yere evrak yazıldığında, bir muhabere yapıldığında evrakın ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Yani bu tür sıkıntılar oluyor. Ya da tersinden söylemek gerekirse bir başka layihada yazıyor. İstanbul'dan gelen telgraflar önce İngiliz hakimiyetindeki Aden'e gidiyor. Aden'den Sanay'a ulaşıyor. Yani bu kabul edilebilecek bir durum değil. Evet. Ve bu noktada da Hudeybe telgraf hattı ile İstanbul hattının birleştirilmesi yine bu layihalarda bizim sıklıkla karşımıza çıkan bir şey. Bir diğer nokta aslında işin biraz da teknolojiye bakan kısmıyla alakalı. O da önceki programımızda da söylemiştik. Sahil kesimlerinden kaçak yollarla silah ve bephanenin bir şekilde Yemen'e sokulmasında bazı kabileler işte yabancı güçlerle işbirliği içerisine giriyor, ittifak içerisine giriyor. Burada layihalarda hep şunu görüyorsunuz, işte sahillerde kontrol artırılsın, karakollar inşa edilsin vesaire vesaire. Ama Osmanlı'nın sahili muhafaza edecek gemileri eski olduğu için ve hızlı olmadığı için kaçakçılığı da engelleyemiyor. Yeni gemiler içinse bütçenin yeterli olmadığını biliyoruz. Ya da tüfekler açısından düşünün, o teknoloji bakımından Osmanlı'nın elindeki tüfeklerin menzili bu kabilelerin, aşiretlerin İtalyanlardan aldığı, başka yabancı güçlerden aldığı tüfeklerin menzilinden daha kısa.
Yani mücadeleye müsait değil.
Aynen öyle. Yani karşılıklı çatışmalarda Osmanlı askerini zorda bırakan, sıkıntı yaşamasına neden olan hususlardan bir tanesi. Bazen bakıyorsunuz Osmanlı ordusunun mühimmatının eski olması nedeniyle ateş almaması gibi durumlar söz konusu. Ya da sonraki zamanlarda bu kıtlığın, açlığın çekildiği zamanlarda bazen mühimmatın bile satıldığını görüyorsunuz. Aslında bütün bu hususları alt alta sıraladığınızda bunların bir süre sonra Osmanlı askerinin inancını, maneviyatını da olumsuz yönde etkilediğini düşünebiliriz aslında.
Evet. Şimdi Sultan Abdülhamit'ten bahsettiniz. İnşallah bir daha önceki programlarımızda konuştuk ama hocam ayrı bir program yaparak Sultan Abdülhamit ve istibdat meselesini de masaya yatırmak lazım. Yani istibdat yaptığı, despotik bir yönetim kurduğu iddia edilen padişah aslında işte karşı cepheyi genişletmemek adına kendisine baş kaldıran kişileri bile bir şekilde devletin, sistemin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ne kadar istibdat sorusunu ayrıca sormak lazım diye düşünüyorum. İmam Yahya evet. ile imzalanan bir anlaşma var hocam, 1911'de. Az tamam. önce değinmiştik. Bu anlaşmanın önemi nedir? Niçin bu kadar geç imzalanmıştır? Bu konuda neler söylersiniz?
Evet. Ondan önce demin söylemeyi unuttum. Bir husus var. Bu geçen hafta Osmanlı askerlerinin hüzünlü durumları ile ilgili bazı noktaları paylaşmıştım. Evet. Bu sefer de yine layihalarda rastladığım bir cümle var ki beni gerçekten derinden yaraladı diyelim.
Bize duymak istedim.
Şöyle diyor. Bu yine Kasım 1904 tarihli yazılmış bir belgede geçiyor. Kaht yani kıtlık, yokluk. 2 seneden beri diyor vilayetin her tarafında şiddetle hükmünü icra ediyor diyor. Hı hı. Ve şimdiye kadar açlıktan telef olanların miktarı la ekal yani en az 50-60 bin olarak tahmin edilmek olur. Bakın 2 yıllık bir kıtlık söz konusu. Hı hı. Ve açlıktan ölenlerin sayısının 50-60 bin civarında olduğunu söylüyor. Bazıları icbar-ı cu ile yani açlıktan dolayı artık mecbur kalmalarından dolayı evlatlarını dağ başından atarak öldürdükleri, bazıları ise hatta insan yemeye başladığını hmm. ifade ediyor bu arşiv belgesi. Yani oradaki kıtlık, yokluk gerçekten çok had safhada. Geçen programımızda yine söylemiştir. 3 senedir yağmur yağmadığından hiçbir şey yok diyor burada. Hmm. Yine bir belgede. Dolayısıyla kıtlıktan zaman zaman askerlerin karakoldaki atları kesip yediklerini yine okuyoruz.
Tabii halkı nasıl etkiliyorsa oradaki problemler aynı şekilde askerleri de etkiliyordu.
Kesinlikle. Yani açlık, susuzluk nedeniyle teslim olmak durumunda kalan askerlerin de hikayeleri ayrı bir şey. Hı hı. Şimdi sorunuza gelirsek aslında işte maslahatın tercih edilmesi, hüsnü idare diyebileceğimiz anlaşma yolunun bir şekilde bulunması 1911 yılında olacak. Hmm. O da biraz da Trablusgarp Savaşı'nın sebebiyle olacak aslında. İtalya ile Trablusgarp Savaşı'nın başlaması üzerine İmam Yahya ile görüşmeler yapılmaya başlanacak. Ve bu görüşmelerin akabinde İmam Yahya ile gerçekten bir dönüm noktası olacak bir anlaşma yapılıyor. Dağın anlaşması olarak bilinen bu anlaşmada İmam Yahya'nın bir kısım taleplerinin karşılandığını biliyoruz. Yani burada belki işte layihalarda bahsedilen çeşitli özellik ya da imtiyaz gibi hakların İmam Yahya'ya verildiğini görüyoruz. Zeydi bölgelerdeki hakimiyetinin kabul edildiğini görüyoruz. Buna mukabil İmam Yahya da Osmanlı hakimiyetini, halifesini tanıyor. Bu da önemli. Belki anlaşmanın önemli bir diğer maddesi de şu. İmam Yahya Osmanlı'ya karşı Asir bölgesinde isyan eden Seyit İdrisiye ile bir işbirliği yapmayacak. Tabii ki buradaki açlık, kıtlık, susuzluk meselesi Osmanlı askerlerinin hem yani manevi hem de maddi durumlarını da etkiliyordu. Yani kıtlıktan dolayı askerlerin karakollardaki atları kesip yediklerini yine kayıtlardan okuyoruz. Dolayısıyla zaman zaman farklı şehirlerde kuşatma altındaki Osmanlı askerlerinin sadece aç ve susuz kalmalarından dolayı teslim olmak durumunda kaldıklarını da okuyoruz. Dolayısıyla Yemen gerçekten hüzünlü bir coğrafya. Osmanlı askerlerinin zor bir durumda olduğunu, bu şartlar altında devletler için mücadele ettiğini kabaca söyleyerek bu kısımda tamamlamış olayım.
Eyvallah hocam. İmam Yahya ile imzalanan anlaşmayı sormuştum. Bu anlaşmanın önemi nedir, niçin? 1911'e kadar beklenmiştir. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Ve sonuçları ne olmuştur?
Evet. İlk kısımda da söylemiştik. 1911'deki anlaşma gerçekten Osmanlı-Yemen ilişkilerine bir dönüm noktasıdır. Gerçi imparatorluğun artık son zamanlarına gelirmiştir ama bu anlaşmayla birlikte artık İmam Yahya güçleriyle Osmanlı arasında bir ittifak sağlanmıştır. Bu anlaşmayı tabii ki masaya yatıran önemli bir konjonktür vardır. dönemin özellikleri önemli. Hı hı. Özellikle Osmanlı Devleti'nin İtalya ile Trablusgarp Savaşı'na girmesi ve hatta bu savaşın bir boyutunun işte Libya'da olduğu gibi Ege Adaları'nda ve Yemen açıklarında da olduğunu ifade etmiştik. Osmanlı biraz da böyle cepheleri azaltmak adına İmam Yahya ile görüşmelere başlıyor. Bu noktada kendisiyle Dağan Anlaşması olarak bilinen bir anlaşma yapılacak ve bu anlaşma çerçevesinde İmam Yahya'nın bazı taleplerinin kısmen karşılandığını da görüyoruz. Hı hı. Ne gibi talepler bunlar? Örneğin Zeydi bölgelerdeki İmam Yahya'nın hakimiyetinin kabul edilmesi gibi. Ha, buna mukabil İmam Yahya da Osmanlı hakimiyetini, egemenliğini tanıyacaktı. Bu anlaşmanın önemi şu, bundan sonra İmam Yahya ile Türkler arasındaki ilişkiler sadakat üzerine kurulacak. Evet. Ve bu sadece Birinci Dünya Savaşı ile sonlanmayacak bu sadakat ilişkisi. Milli mücadele döneminde, Cumhuriyet döneminde bile bu anlaşmanın olumlu meyvelerini bir şekilde görebileceğiz. Hı-hı. Bu noktada Osmanlı İmam Yahya ile bu anlaşma çerçevesinde bir ittifak yapar iken aslında bir önemli madde daha koyuyor bu anlaşmaya. O da şu.
Nedir hocam?
İmam Yahya bölgede Asir bölgesinde isyan eden İdrisi ile işbirliği asla yapmayacak deniyor. Hı-hı. Yani daha önce çünkü konuşmuştuk geçen hafta. Bu iki asinin ittifak ettiği bir isyan da vardı.
Evet.
Osmanlı en azından bu iki asiyi, problem kaynağını hem birbirinden ayırıyor hem de birini kendi safına çekmiş oluyor. Diğer taraftan aslında son Osmanlı valisi Mahmud Nedim Bey İdrisi ile de benzer bir görüşme yapmaya çalışacak. Ona da aslında benzer bir anlaşma teklif edilmesini okuyoruz. Hı hı. Ama savaşın vermiş olduğu o şartlarda bu mümkün olmuyor. İdrisi İngilizlerle çalışmaya devam edecek. Yabancı güçlerle, İtalyanlarla ilişkisi devam edecek. Ve Osmanlı için bir problem kaynağı olmaya devam edecek. Ama aynı şeyi İmam Yahya ve Zeydiler için söyleyemiyoruz. Onlar Osmanlı'ya sadık olmaya devam edecek. Son bir madde. Bu da İmam Yahya'ya belli bir maddi karşılığın aylık olarak ödenmesi söz konusu bu kapsamda, bu anlaşma kapsamında. Çünkü hatırlarsanız Zeydi imamların ve oradaki kabile şeyhlerinin vergi ve zekat adı altında para topladıklarını söylemiştik. Muhtemelen buna mukabil olarak yani bu tür vergi toplanmasının durdurulması karşılığında İmam Yahya'ya bazı kaynaklarda işte 10.000 TL, 20.000 TL ya da 20.000 altın gibi zikredilen aylık bir meblağ da bu anlaşmanın bir parçası. Ama bunun da çok düzenli ödenemediği Osmanlı'nın hem o savaş atmosferi içerisinde hem de mali zorluklar çektiği bir dönemde ödeyemediği, hatta Osmanlı askerleri orayı terk ederken ciddi bir borç kaldığını, buna mukabil bazı silahların onlara verildiği, Osmanlı binalarının onlara terk edildiğinin kayıtlarını görüyoruz. Bu tür hatıratlarda ya da layihalarda çalışılmış kitaplarda açıkçası.
Evet. Hocam şimdi Birinci Dünya Savaşı yıllarında Yemen ve Milli Mücadele döneminde Yemen önemli bir konu. Bunu haftaya bırakalım. Sona geldik ama bitmeden bir şey sormak isterim açıkçası. Şimdi tarihte şöyle olsaydı nasıl olurdu türünden soruların cevabını vermek kuşkusuz çok kolay değil. Yani tarihçi, akademisyenler, uzmanlar da hani bu ihtimaller üzerine açıkçası pek çalışmazlar ama hani tarihi dışarıdan okuyan benim gibiler için bu sorunun çok ciddi bir önemi var. Çünkü öyle olmasa nasıl olurdu, acaba bir şeyler daha mı düzgün olurdu şeklinde bir yaklaşım hep insanın zihnini kurcalıyor. Yani bu anlaşma İmam Yahya ile imzalanan 1911'de imzalanan anlaşma daha önce yapılmış olsaydı yani ne gibi bir sonuç ortaya çıkardı? İmparatorluğun akıbetiyle ilgili bir durum değişikliği söz konusu olur muydu hocam?
Evet, dediğiniz gibi yani eğer ya da keşke gibi cümlelerle başlamak belki doğru olmayacak ama sonuç itibariyle bu anlaşmanın geç yapılması Osmanlı'nın Yemen'deki zayiatının, yani insan kaynağı olarak zayiatının her geçen gün artması anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, burada mesela bir layiha diyor ki Yemen'deki valilerin diyor istisnasız diyor ısrarla istedikleri iki şey vardır diyor. Birincisi diyor askerdir, ikincisi paradır diyor. Yani Yemen için en fazla ihtiyaç olan şey bunlar. Çünkü o parayla erzak alacak, su alacak vesaire, yani bütün maişet için ihtiyaçlarını karşılayacak ya da asker devamlı azalıyor, şehit oluyor orada. Yüz binlerce asker şehit olmuş. Dolayısıyla muhtemelen zayiatın büyüklüğü, cesameti daha küçük olurdu diye düşünüyorum. Diğer taraftan eğer böyle bir anlaşma daha önce yapılsaydı muhtemelen İdrisi ayaklanması daha kolay baş edilebilir hale gelirdi diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yabancı güçlerin bölgede irtibata geçecekleri aktörlerin sayısı da azalmış olurdu. Ve belki de İngilizlerin orada tutunması biraz daha zor olabilirdi diyebilirim açıkçası. Ama tabii tarihi vakalar nasıl gelişir? Bunları bizim masa üstünde konuşmamız ne kadar doğru olur onu bilmiyoruz. Ancak, doğrusunu Allah bilir diyelim.
Tabii yaşanmış olsaydı üzerine değerlendirme yapılabilirdi ama tabii yaşanmamış hadiselerle ilgili öyle olurdu, böyle olurdu şeklindeki yaklaşımlar tarihçi akademisyenler için çok muhteber değil. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir söyleşi oldu yine.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Yani önümüzdeki programda da aslında milli mücadele, cumhuriyet dönemi Yemen'i konuşalım ve biraz bugünlere de gelelim. Çünkü malumunuz Yemen'de hali hazırda süren çok ciddi bir savaş söz konusu.
Muhtemelen Yemen'le ilgili son bir program yapacağız. Yani milli mücadele dönemi, cumhuriyet dönemi ve bugünkü Yemen'i önümüzdeki hafta konuşarak inşallah bitirmiş oluruz.
İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız.
Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.
Eyvallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikteydiniz. Bu programımızda imparatorluğun son döneminde, Abdülhamit döneminde ve Birinci Dünya Savaşı milli mücadele öncesi dönemde Yemen'i konuştuk. Yemen'de neler olup bittiğini biraz layihalar üzerinden, oradaki idari anlamda görev yapan kişilerin kaleme aldığı belgeler üzerinden konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta Yemen'in milli mücadele dönemi, cumhuriyet dönemi ve bugününü değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.